Ayrım 13. Ölümün Gölgesinde. Buket Gülekoğlu. Sayfa 215. Saat epey ilerlemiş, güneş yorganını başına çekmeye başlamıştı. Önce nerede olduğunu yoldan geçen birine sormuş, sonra da bir otobüse atlayıp eve gelmişti. Bir müddet de evin önünde oturduktan sonra yukarı çıkmaya başlamıştı. Her bir basamakta farklı duygu yaşıyordu. Kızgınlık, tedirginlik, mutsuzluk, öfke. Kapıyı çalmış ve Yeliz açmıştı. "Aa, hoş geldin." Handan hiçbir şey söylemeden içeriye geçmişti. Birlikte yemek yediklerini görmüştü. Davet beklemeden masaya oturup yemeye başlamıştı. Yeliz, "Dur, sana bir tabak getireyim." "Gerek yok. Birazdan siz de yemeyeceksiniz nasıl olsa." Gülümseyerek Sadık'a bakmış, o da tedirgin olmuştu. Yeliz, "Biz de mi yemeyeceğiz?" Handan, "Gel Yeliz, şöyle otur." Yeliz bir sandalyeye çekip otururken, "Ne oldu Handan?" Sadık söze girmişti. "Handan, iyi değilsen gel, dışarıda hava alalım." Kolundan tutmaya çalışırken hızla itmişti. "Çekil." Yeliz, "Neyin var?" Gülümseyerek, "Kocanla aramda bir şey var." Yeliz gözlerini iyice açmıştı. "Ne?" Sadık, "Yalan söylüyor." Yeliz, "Sus da anlatsın." Handan, "Onu ilk gördüğümde çok beğenmiştim. Birkaç defa görüştük. O da beni seviyormuş gibi davrandı. Ben de kendimi iyice kaptırdım. Ne sevdiğini söylüyordu ne de..." Sadık, "Yeliz dinleme bu deliği." Handan kahkaha atmıştı. "Deli ha?" Yeliz Handan'a, "Devam et." Handan, "İşte dediğim gibi ne sevdiğini söylüyor ne de peşimi bırakıyordu. Belirsizlikten ölecektim. Dün de siz gelip öyle nispet yapıyormuş gibi davranınca artık ortaya çıksın dedim." Yeliz masada duran bir su bardağını alıp Sadık'a fırlatmış, yüzünü sıyırıp geçmişti. "Allah belanı versin Sadık. Defol, her şey bitti." Yeliz ağlıyor, Sadık onu ikna etmeye çalışıyor. Handan ise kıtlıktan çıkmış gibi yemek yiyordu. Sadık, "Aşkım yemin ederim yalan. Bu bana kafayı takmış, bizi ayırmaya çalışıyor." Handan yine kahkaha atmıştı. Sadık, "Ne gülüyorsun manyak karı." Sadık üzerine yürürken Handan ayağa kalkıp Yeliz'in yanına gelmişti. Telefonunu uzatıp, "Al istersen, bana yazdıklarına bak." Sadık elini uzatıp alacakken Yeliz gözyaşları içinde telefonu almıştı. Mesaj 1. "Yine sıkıcı bir akşam yaşıyorum. Yeliz yine hiç durmadan konuşuyor. Ben ise öylece dinliyor gibi duruyor ama seni düşünüyorum." Mesaj 2. "Sev beni. Hep sev. Çok sev. Yeter ki sen sev." Mesaj 3. "Gülüşü güzel kız." Mesaj 4. "Yatağına uzanır uzanmaz beni düşün. Beni hisset ki uykunda misafir olayım." Mesaj 5. "Ne güzel şey şu aşk." Yeliz tüm siniriyle, "İğreniyorum senden." Sadık, "Yeliz ne olur bana inan. Beni başka şeylerle kandırdı. Yoksa baksana şuna." Parmağıyla Handan'ı işaret ediyordu. "Ben bunu beğenecek kadar midesiz miyim?" Handan ilk defa ona gerçekten öfkeyle bakmıştı. Telefonunu alıp giderken Sadık, "İstediğini başardın. Karımla aramı açtın. Şimdi defolup gidiyor musun?" Handan uzun uzun ona baktıktan sonra hiçbir söz etmeden kapıyı çarpıp çıkmıştı. O gece Handan ağlamamış, yalnızca akılsızlığına, bunca ay gerçekleri göremeyişine kızmıştı. Sadık için çok zor bir gece olmuştu. Bütün gece Yeliz'e yalvarmış, diz çökmüş, gece boyunca dil dökmüştü. Yeliz yine de sabah annesinin evine gitmiş ve düşünmek istediğini söylemişti. Ne yapacağını bilemiyordu. Belki de gerçekten Yeliz ayrılmaya karar verecekti. Bir yandan bunları düşünürken bir yandan da Handan'a olan öfkesini yenemiyordu. Kendini kötü hissediyor ve başını kaldıramıyordu baş ağrısından. Zor da olsa izin alıp sessiz evine varmıştı ki yukarı çıkmadan onların kapısını çalmıştı. Tahmin ettiği gibi Fadime açmıştı kapıyı. "Hoş geldin Sadık. Abla biraz konuşabilir miyiz?" Şaşkın bakarken, "Tabii, içeri geçip oturmuşlardı." "Abla, Yeliz yok." "Öyle mi? Nerede?" "Gitti. Belki de hiç gelmeyecek." "Neden?" "Handan yüzünden." Fadime şaşkınlık içindeydi. "Nasıl yani?" "Abla, Handan ilk gördüğü andan itibaren bana aşık olmuş. Ben de onu kırmamak için yavaş yavaş söyleyeyim dedim ve onunla birkaç kez görüştüm. O bunları yanlış anlamış da dün bize geldi. Yeliz'e saçma sapan birçok şey anlattı. Yeliz de evi terk etti bu sabah. Ne yapacağımı bilemiyorum." Sadık sözlerini bitirdiğinde Fadime'ye bakmıştı. O bir yandan ağlarken bir yandan da eliyle ağzını kapatıyordu. "Sadık, ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok utanıyorum, çok. Sen Handan ile konuşsan, Yeliz'e gerçekleri anlatsa. Sen merak etme, hele bir eve gelsin ben onu soracağım." "Sağ ol abla, ben şimdi gideyim. Başım çok ağrıyor. Biraz uyuyacağım. Bir gelişme olursa sen bana haber verirsin. Fadime başını sallamıştı. Sadık yukarı çıkarken umutluydu. En azından ondan intikamının bir bölümünü almış ve onu da annesine rezil etmişti. Handan o akşam yine iş çıkışı yavaş ve bilinçsizce karanlık yollarda yürüyordu. Yanından geçen insanlar, koşup duran çocuklar, rüzgar gibi geçen taşıtlar ona hiçbir şey ifade etmiyordu. Kızgın mıydı? Hayır, Sadık ona hiç söylememişti ki sevdiğini. Mutsuz muydu? Hayır, ne olursa olsun artık belirsizlik yoktu hayatında. Umutlu muydu yarından? Onu hiç bilmiyordu. Sonunda yolculuk bitmişti ve eve varmıştı. Anahtarı bulmak için çantasını karıştırırken annesini kapının önünde görmüştü. Ona, ne yapıyorsun burada? Benimle gel. Annesinin hareketlerine anlam veremeden evin arkasında bulunan tarafa doğru onun arkasından gidiyordu. Bir müddet sonra Fadime durup ona bakmıştı. Handan bugüne kadar annesinin gözlerinde görmediği bir şey görmüştü. Nefret. Tam konuşacaktı ki annesinin tokadıyla sarsılmıştı. Konuşmasına izin vermeden, ona acımadan vuruyor ve konuşuyordu. Allah belanı versin senin. Senin gibi bir mikrop doğurduğum için Allah benim de belamı versin. Handan'ın gözlerinden yaşlar akıyor ama hiç konuşmuyordu. O konuşmadıkça da Fadime tokat ve yumruklarını daha da hınçla indiriyordu ona. Nasıl yaparsın bunu, nasıl? Fadime bir müddet sonra yorulmuş ve yere oturup hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Handan da bir yere oturmuş, o da ağlıyordu. Ama annesine söyleyebileceği tek sözü yoktu. Fadime gözyaşlarını silip ona cevap ver, nasıl yapabildin? Handan cevap vermedikçe daha da sinirleniyordu. Saçlarından tutup yüzünü toprak zemine bastırıyordu. Neden gebermedin, neden? Ölsem bu kadar acı veremezdin bana. Benim kızım, benim kadar onurlu bir kadının kızı kalkıyor ve evli bir adamın peşinden koşuyor. Hatta bir de utanmadan karısına gidip anlatıyor. Ayrılmalarına sebep oluyor. Fadime hınçla yüzüne tükürmüştü. Üzülmedin değil mi? O doğacak yavruya da üzülmedin. Fadime ayağa kalkarken, asla bir daha anne deme bana. Bunu babana anlatmayacaksam bil ki kocama çocuklarıma bir zeval gelmesin diye. Yürümeye başlamış ve biraz ilerideki çeşmede elini yüzünü yıkamıştı. Hızlı hızlı eve girdiğini görmüştü. O karanlıkta, o cehennem ateşinden sıcak gecede ıssız bir tarlanın ortasında yapayalnız kalmıştı. Sadece bu gece bu tarlada mı yalnız kalmıştı? Sadık ondan hayatta en çok sevdiği insanı almıştı. Annesi şimdi ondan nefret ediyordu. Bundan büyük bir acı olabilir miydi? Saatlerce orada ağlamış, bağırmış ve kendine küfürler yağdırmıştı. Yalnızdı, çaresizdi, bedbahttı. Tanrım, nasıl olabilirdi de bir gece içinde bunca acıyı sığdırabilirdi? Elleriyle yüzünü kan içinde bırakması, saçlarını yolması, kalbine defalarca vurması ne işe yarardı ki artık? Olan olmuş ve tüm kir ortaya dökülmüştü. Belirsizlikten kurtuldum diye sevilen o kız artık ölmüş ve onun yerine sırtında dünyayı taşıyan bir kız doğmuştu. Olur muydu dünya yeniden kurulabilir miydi acaba? Olur muydu atmayı unutan kalp gün gelir de sevgiyle atabilir miydi yeniden? Handan o gece eve hiç gitmemişti. Ağlamış, dövünmüş ve sonunda gün ağrırken oracıkta uyuyakalmıştı. Sabah her şeyi göze alıp eve gitmişti. Anahtarla kapıyı açıp girmişti. Babası ve kardeşleri çoktan gitmiş, annesi yine mutfaktaydı. Handan yavaş yavaş ilerleyip mutfak kapısında durmuştu. Fadime bakmış, onu görmüş ve hiçbir söz etmeden işine devam etmişti. Handan sesi titreyerek, biraz konuşabilir miyiz? Fadime yüzünü dönmeden, hala yüzün var yani. Kekeleyerek, ne olur. Fadime işini bırakmış, ellerini yıkamış salona geçmişti. Handan onun arkasından gidip bir koltuğun ucuna oturmuştu. Benden nefret ettiğini biliyorum. Fadime gözyaşlarını tutamamıştı. Lanet olsun ki ben bir anneyim. Dün sen eve gelmeyince nasıl merak ettiğimi ben bilirim. Gece boyunca evden kaçıp kaçıp sana baktığımı da. Şimdi Handan da ağlıyordu. Anne, ben böyle olsun istememiştim. Elleriyle gözyaşlarını silerken hep seni kendime benzetirdim. Dik kafalılığın, doğru bildiğin işin üzerine gitmen, her adımını düşünerek atman, nasıl yapabildin? Handan önce elleriyle yüzünü kapatmış, sonra anne, evet sevdim, hem de çok sevdim ama o da beni seviyormuş gibi davrandı. Fadime kaşlarını çatmıştı. Handan o adam evli, evli. Başını bilinçsizce sağa sola sallayarak mutsuzmuş gibi davrandı. Aldandım, bilemedim. İşaret parmağını sallayarak hiçbir bahane seni haklı çıkarmaz. Biliyorum, kabul de ediyorum. Çok hata yaptım. Hayatımın en büyük hatası. Fadime sessiz kalınca o devam etmişti. Sen küçükken hep derdin ki her hatanın, her suçun dönüşü var. Yeter ki cana zarar gelmesin. Peki bu hatanın dönüşü yok mu anne? Ellerini iki yana açarak, bilmem hayatımda ne böyle bir hata yaptım ne de gözleri yeniden dolmuştu. Hiç affetmeyeceksin yani. Eskisi gibi sevgiyle bakmayacaksın bana, öyle mi? Hatalarla annenin sevgisi bitiyor olsaydı hangi anne yavrusunun yanında tutardı? Bir an gözleri parlamıştı. Yani biraz da olsa umut vardı. Fadime sessiz kalınca gelip ona sarılmıştı. İkisi de ağlıyor, üzüntülerini en derinden hissediyorlardı. Sevgi sözcüğünü duyunca herkes gülümsermiş de yalnızca bazıları mutlu çıkarmış bu savaştan. Şimdi yol alırken bu duraktan heybemde biriktirdiklerime bakıyorum. Pişmanlık, öfke, korku, gözyaşı. Bölüm 5. Yıldızları indirdim gökyüzünden senden sonra. Gecelerim kapkaranlık olsun diye. Güneşi bir nefes verişimle söndürdüm gündüzüm ışıksız kalsın diye. Yaşadığım gündüz mü, gece mi bilemiyorum artık. Bir elimde yıldızlar, bir elimde güneş. Senin yamacına bırakmıştım. Yalanların, sahte gülümsemen, karanlıkta parlamasın, aydınlıkta ol da kolay sakla onları diye. O gün Sadık yine işten dönüyordu. Ruhundaki yorgunlukla son günlerde daha da yoruluyordu. Elinde meyve poşetleriyle yavaş yavaş yürüyordu. Evin önüne gelince kalabalığı yarıp kimseyle konuşmadan yukarı çıkmıştı. Kapıyı açınca hemen mutfağa geçmişti. Ben geldim Yeliz. Elindeki mikseri kullanmak için hazırlarken hoş geldin. Poşetleri masanın üzerine bırakınca ne yemek yapıyorsun? Yemek yapmıyorum. Tam yürüyordu ki Yeliz'in sözüyle aniden durmuştu. Ne? Misafir gelecek Sadık. Kek yapıyorum. Yemekle falan uğraşamam. Elini tezgahın üzerine koymuştu. Peki ne yiyeceğiz? Ben ziyaret için gittiğimde aşağıdan bir şeyler yedim. Sen de bir şeyler atıştır işte. Üf Yeliz, sadece kendini düşünüyorsun. Ne güzel, ne de masumdu o sözü söylerken. Sesinin tüm gürlüğüyle evet diye haykırmıştı. İyi günde, kötü günde, her gün her an birbirimizin olacak, birbirimizi düşünecektik. Şu hale bak, misafirlerini düşünüyor, kendi yemeğini yemiş diye rahat, her konuşmada ya sen dediği adamı şimdi gözü bile görmüyordu. Elini sallayarak ayak altında dolaşma, ya al şuradan bir şeyler ye ya da içeriye git. Sadık dolaptan peynir, domates çıkarıyordu. Kim gelecek yine? Volkan ile İrem. Masaya oturduktan sonra bir de onların yaramaz çocuklarıyla mı uğraşacağız? İrem, Yeliz'in daha önce çalıştığı mobilyacıdan arkadaşıydı. Birlikte çalışırken sürekli beraber gezer ve her sırlarını paylaşırlardı. Yeliz hayatının tüm ayrıntılarından bahsederken İrem hayatında kimse olmadığını söyler ve istediği adamı anlatıp dururdu. Yeliz bir ara şüphelenmişse de ona sorunca kuruntu yaptığını, hayatında kimse olmadığını söylemişti. Ama bir gün gelip Yeliz'e, canım 2 hafta sonra nişanım var, buyur gel. Ne nişan mı? Gülümseyerek başını sallamıştı. Evet, Yeliz merakla, kimle? Volkan ile. Yeliz şimdi daha da şaşırmıştı. Volkan çalıştıkları mağazanın sahibinin oğluydu. İrem gözlerinin önünde biriyle anlaşmış ve ona hiçbir söz etmemişti. Şaşkın ve kırgındı. Araları uzun süre bozuk kalmıştı. Yeliz onların nişanına bile gitmemişti. Nişandan sonra çalıştıkları mobilyacıdan ayrılan İrem çok ısrar etmiş, günlerce onu görmek için mağazaya gelmişti. Bu durum karşısında Yeliz de onu sonunda affetmişti. 3 ay sonra görkemli bir düğünle evlenmişlerdi. Düğün aşamasında yine Yeliz her an onun yanındaydı. İş dönüşleri saatlerce onunla geziyor, en güzel eşyayı bulmaya çalışıyordu arkadaşı için. İrem Yeliz'e her fırsatta minnettar olduğundan dem vuruyordu. Düğünü günü hiç de Yeliz'in düşündüğü gibi olmamıştı. Düğün sahibi gibi davranmaya çalışsa da İrem ona oldukça uzak davranmıştı. Bir ara Sadık'ı masada bırakıp onun yanına gitmişti. Canım çok heyecanlısın herhalde. Gülümsemişti. Yo, neden olayım? Bu zaten beklediğim bir sondu benim. Hak ettiğim düğün böyle bir düğün. Hak ettiğim koca da bu kadar zengin bir koca. Nasıl olurdu bu? Nasıl olurdu da insan geçmişine bunca yabancı olabilirdi? Beyaz bir kağıt gibi buruşturup bir çöp kutusuna atsa da insan geçmişini o kağıdın çöp kutusundaki varlığını nasıl inkar edebilirdi? Çevresindeki insanlar ise o kağıdı işaret ettiğinde o kağıdın olmadığını nasıl olurdu ısrarla kabul etmeyebilirdi? Yeliz canı sıkkın. Tabii İrem gülümseyerek, ay canım, sana da çok üzülüyorum. Nasıl yoksulluk içinde yaşayacaksın, kim bilir. İyice sinirlenmişti. Hayatta paradan önemli şeyler vardır. Alaycı bir bakışla, öyle mi? Hiç bilmiyordum. Yeliz hızla yürümüş ve masasına oturmuştu. Sadık, vay be, adamlarda ne para varmış demek ki burayı tuttuklarına göre. Yeliz sert sert bakmıştı. Ya, sende çeyreği bile olmayan para. Biraz bozulmuştu. Bunu yeni mi öğreniyorsun? Yeni değil de. Üf Sadık, tamam konuşma. Düğünden sonra uzun süre görüşmemişlerdi. Bir gün Yeliz'in telefonu çalmıştı. Arayan İrem'di. Yeliz onun nişan dönemlerine yaklaştıkları için yardım amaçlı aradığını düşünmüştü. Hemen telefonu açmıştı. Alo İrem, Yeliz neredesin? Mağazadayım. Tamam, ben şimdi senin adına Volkan'dan izin alayım, sen de buraya gel. Alışveriş için onun adına izin aldığını düşünmüştü. Bir cümle sonra durumun öyle olmadığını anlamıştı. Yeliz, ben hamileyim. Çocuğun düşme ihtimali var. Kendimi psikolojik olarak kötü hissediyorum. Ara ara gel de sohbet edelim. Benim de nişan işlerim vardı. Ne nişanı? Burada sana bir candan bahsediyorum. Yeliz kararsız kalmıştı. Düğünde o kadar hava attığı için gitmeli miydi, yoksa ne yaparsa yapsın o arkadaşıydı ve böyle kötü bir günde ona ihtiyacı var diye koşup gitmeli miydi? Sonunda Yeliz onun yanında olmayı kabul etmişti. 2 ay boyunca sohbet etmiş, Yeliz onun her ihtiyacını karşılamıştı. İrem artık düşük tehlikesini atlatmıştı. Günde 3-4 kez ararken Yeliz'i artık hiç aramaz olmuştu. Yeliz bir gün onu aramıştı. Alo İrem, nasılsın? Yeliz, ne oldu? Çocuğum için alışverişteyim. Tamam o zaman. Çok zamanını almayayım. İyi olur. Canım, hafta cumartesi nişanım var. Seni de yanımda görmekten mutlu olurum. Biraz sessizlik olmuştu. Bakarım. Müsait olursam gelirim. Yeliz telefonu kapatınca tahmin ettiği gibi İrem nişana bir bahane sunup gelmemişti. O günden sonra da ara ara telefonda görüşseler de eskisi kadar samimi olamamışlardı. Şimdilerde 1,5 yaşında yaramaz mı yaramaz, sürekli ağlayan, şımarıklık yaptıkça alkış alan bir kızları vardı. Sadık ile bu küçük kızın hiç yıldızları barışmamıştı. Çocuk Sadık'ı ne zaman görse ona vuruyordu. Sadık zaman zaman sevmek için kucağına alsa çocuk hemen onun yüzünü tırmalıyordu. Sadık da uzun zamandır ne çocukla konuşmaya çalışmış ne de sevmeye çalışmıştı. İrem bu durumu gördükçe Yeliz'e, sizin çocuğunuz olursa Sadık ne yapacak bakalım? Yeliz, Sadık aslında çocukları çok sever. İrem kahkahalarla, Sadık mı? Hayret, hiç belli olmuyor. Yeliz bu nedenlerden dolayı onlarla her görüştüklerinde geriliyor, kendini çok mutsuz hissediyordu. Sadık yine aynı hataları yapar mı diye düşünmekten kendini alamıyordu. Gelsinler ve sorunsuz şekilde gitsinler diye dualar ediyordu. Yeliz bir yandan etrafı topluyor, bir yandan da Sadık'a dağıttıkları yerler için bağırıyordu. Koşuşturma devam ederken kapı çalmıştı. Yeliz gelip televizyonu kapatmış. Sağda, haydi kalk, geldiler. İyi ya, sen git aç. Bu ne demek? Birlikte açmak zorunda mıyız? Yeliz iyice gözlerini açmıştı. Kalk diyorum. Yerinden kalkarken, yeter ki dırdır yapma. Yeliz yürürken arkasını dönmüştü. Tam bir söz söyleyecek olmuştu. Ama kapıyı açması gerektiği için sertçe bakmakla yetinmişti. Birlikte kapının önüne gitmişlerdi. Yeliz kapıyı açmış ve onlarla karşılaşmıştı. Kıza selamlaşmadan sonra içeri geçmişlerdi. İrem ile Yeliz çayları koymaya mutfağa geçmişti. İrem, ay canım, iyi buraya sığabiliyorsunuz. Şuraya bak, küçücük. Gözlerindeki öfkeyi saklamaya çalışarak, bize yetiyor. Uzun ve kumral saçlarını hafifçe arkaya atarken, bebek doğunca ne yapacaksınız bakalım? Biz de seneye taşınmayı düşünüyoruz. Oysa ki hiç de öyle değildi. Sadık durup durup bir daha uzun süre taşınmam deyip duruyordu. Neymiş efendim? Taşınmak zor bir işmiş. Şuna bak, şu küçücük gözlü, kalın bacaklı kadın bile kendinden daha güzel imkanlara sahip. Volkan bu kadar zengin olmasına rağmen bir de bir dediğini iki etmiyormuş, o öyle anlatıyordu. Demek ki hayatta önemli olan olabildiğince sinsi olmaktı. Her işini gizli gizli yapmıştı. Ailesinden şikayetçi olup da mağaza köşelerinde ağlamasının asıl sebebi Volkan ile yakınlık sağlamakmış. Yüzünde koca gülümsemeyle, iyi olur, baksana her yeri yıkık dökük. İçinden, tabii sen iyi bilirsin yıkık dökük evleri. Hatırlayırım hanım, babanın evindeyken bir gün pencerenin camı kırılmıştı da parayı denk getirip de taktıramamıştınız. Biz mağazada çalışanlar olarak aramızda para toplamıştık da sonunda camı taktırabilmiştik. O zaman ne mutlu olmuş, ne çok teşekkür etmiştin bize. Şimdi gelmiş de benim evimi beğenmiyorsun. Yeliz'in iyice canı sıkılmıştı. Sen ne yaptın? Volkan hiç romantik değil diye şikayet ediyordun. İrem göz kırpmıştı. Onu ben başka yöntemlerle yola getiriyorum. Sen merak etme. Ya sen? Yüzüne şaşkın şaşkın bakmıştı. Ben ne? Bir ara annenin evine gidip geri gelmişsin duyduğuma göre. Bardakları tepsiye hızla koyup haydi içeri geçelim. İçeriye geçip çaylarını alıp oturmuşlardı. Volkan, demek fabrikada çok yoruluyorsun. İrem gülümserken sağlık, terlemeden para kazanılmaz. İrem ortada koşup duran çocuğun üzerini düzeltirken onlar konuşmaya devam ediyorlardı. Volkan alaycı bir bakışla kazanılır kazanılır. Bunu da fakirler çıkarmış. İrem ile Volkan gülmüştü. Yeliz, haklısın. Herkes senin kadar şanslı değil. Baba parası yemek herkese nasip olmuyor. İrem Yeliz'in omuzuna hafifçe dokunmuştu. Tabii canım, sen de haklısın. Kocan üzülmesin diye moral vermelisin. İçinden, sen bu işleri iyi bilirsin tabii. Zamanında Ayhan'ın parası yok diye babanın o kadar ihtiyacı olmasına rağmen az para vermezdin. Onun için değil mi Ayhan bir zaman sonra çalıştığı inşaattan çıkmış da senin paranı yemeye devam etmişti? Sana sorardım ben de neden babana değil de ona para verdiğini de sen de yan yan gülerek bir erkeğin moralini yüksek tutmak gerektiğini söylerdin. Sen değil de başka kim anlayacak bu durumu? Sadık bakışlarını iyice sertleştirmişti. Benim morale ihtiyacım yok. Küçük kız şimdi de koltuk kırlentlerini yere atıp üzerine tepiniyordu. Volkan, kabullenmek gerekiyor durumu. Çaylar içilip meyvelere geçilmişti ki. İrem parmağıyla aşağıya işaret ederek, şu sizin aşağıdaki ölen kız ne oldu? Sadık alaycı gülümsemeyle, dediğin gibi öldü işte. Çocuk televizyon ünitesinin altındaki rafları karıştırıyordu. Volkan Sadık'ın sırtına vurmuştu. Ne komiksin dostum. İrem meraklı gözlerle, belli oldu mu kim öldürmüş? Yeliz, hala belli değil. Küçük içeriye bir odaya doğru koşmuştu. Sadık sesini biraz düşürerek birçok kişi olabilir. Bir odadan bağırışları gelince İrem kalkıp içeriye gitmiş ve dakikalar sonra kızıyla gelmişti. Volkan imalı bir bakışla fena bir kızmış duyduğuma göre. Sadık hem de nasıl. İrem eliyle onları göstermişti. Sizin tahmininiz ne yönde? Sadık, bütün gün aynı şeyleri düşünüyoruz zaten. Bari şimdi konuyu değiştirelim. Bu yaz nereye tatile gidiyorsunuz? İrem gülümsemişti. Ben nereyi istersem. Volkan sertçe bakıp yok ya ben de öyle diyordum. Yeliz içinden işte senin havan buraya kadar. Kendini farklı göstermek için bana ne dersen de sen her zaman aynı İrem olacaksın. Eski sevgililerin seni aşağıladığı gibi bu adam da seni aşağılayacak. Tek farkla eline 3-5 kuruş sıkıştıracak ve her istediğini yine söyleyecek. Zaman zaman ortamın gerildiği zaman zaman kahkahaların yükseldiği bir geceden sonra misafirlerini uğurlamışlardı. Yeliz bulaşıkları yıkayınca oturma odasına geçmişti. Sağda, bugün ne olmuş biliyor musun? Televizyondan gözünü ayırmadan, ne? Sesini düşürerek, ailesini soruşturmaya almışlar. Onu dönüp, bir sonuca varmışlar mı? Alaycı tavırla, hemen hapse atmışlar. Sadık sinirlenmişti. Bu kadın ne zaman İrem ile görüşse daha kaprisli, daha çekilmez oluyordu. Doğru düzgün anlat şunu. İşte önce Fadime ile Davut'u öğleden sonra da Gürkan ile Cihan'ı almışlar. Sorulardan çok rahatsız olmuşlar. Sanki bizmişiz gibi davrandılar diyorlar. Sadık koltukta doğrulup ne saçma. Onlar tabii ki de her ihtimali düşünecekler. Sence gerçekten de olabilir mi? Hayatta her şey olabilir. Yeliz televizyonu kapatıp Sadık'ın yanına oturmuştu. Adeta duyulmasını istemiyor gibi sessiz sessiz konuşuyordu. Mesela Fadime. Neden olabilir? Sadık gülmüştü. Fadime bizim olaydan sonra Handan'ı hiç affetmemişti. Sürekli laf sokmalar, başkasından bahseder gibi ağır sözler söylemek. Handan genelde annesi affetsin diye çabalarken bazen de hareketlerine çıldırıyor, o da onun canını yakmaya çalışıyordu. Fadime'nin 15 günde bir cumartesileri yaptığı gün toplantıları vardı. O gün ise Cemile Hanım'ın günüydü. Handan aralarında 2 yaş olmasına rağmen Cemile'nin kızı Ayşegül ile iyi bir arkadaşlık sağlamıştı. Bu nedenden de o güne Handan'da gitmişti. Ayşegül'ün odasına biraz vakit geçirdikten sonra kısırlarını yemeye kadınların yanına gitmişlerdi. Göbekleri kat kat olmuş kadınlar önlerinde kaçırılacak gibi kısırlarını yerken genç kızların bazıları etrafta koşup duruyor, oğulları için biçilmiş kaftan olduklarını göstermeye çalışıyorlardı. Yeni evlenmiş olanlar da vardı. Onlar da oğulları olan kadınlara neler kaçırdıklarını göstermek için evlilik hayatını anlatıp duruyorlardı. Karşı apartmanlardan birinde oturan bir kadın vardı. O kadın evli bir adamla anlaşmış, o adamı boşaltmış ve kısa zaman sonra böbrek yetmezliğinden ölmüştü. Tüm kadınlar hararetli hararetli bu konu hakkında konuşurken Fadime yorumlarını daha da acımasız ve Handan'a bakarak yapıyordu. Tabii canım, böyle kadınlar gebersin. Yarın bir gün senin benim kocama ayartmayacağına malum. Handan annesinin yorumlarını duydukça yemeği daha da hızlandırıyordu. Ya haklısın bacım, iffetsiz bunlar, iffetsiz. Handan bir an dayanamamış ve tabağını masaya bırakıp tüm kadınlara dönmüştü. Ya tabii, iffet diyorsunuz. İffet yalnızca bu mudur? Herkes şaşkınlıkla bakarken o devam ediyordu. Mesela onun bunun ardından konuşmak iffetsiz bir durum mudur? Aralarından biri, ne diyorsun kız? Handan elini sallayarak, sus be sen de. Kadın eliyle ağzını kapatmış. Ay, Handan gülümseyip bir parmağıyla göstererek, sen Emine, annem tarafından adının koca götlü olduğunu biliyor musun? Emine, Fadime ne diyor bu? Fadime bir şey söyleyecekken Handan, sen Şenay, anneme anlatsan çok merak ediyor. Senin kocan nasıl arzuluyor? Bu çirkinlikle yani. Şenay Fadime'ye bakarak, çirkin mi? Sen kendinin yüzüne bakmıyorsun herhalde. Fadime, kes sesini Handan. Handan Fadime'nin yüzüne bakmadan, Cemile, senin yetiştirdiğin kızlardan ne köy olurmuş ne kasaba. Onlar sonunda kötü yola düşerlermiş. Cemile, neyi varmış benim kızlarımın? Sen kendi çocuklarına bak. Fadime ağlamaya başlamıştı. Handan, Zarife, senin evin yakında bok götürürmüş. Haberin olsun. Zarife, aa. Fadime kalkıp Handan'ı tartaklamaya başlamıştı. Sus diyorum sana, Allah'ın belası. Kadınlar ayağa kalkmış, Fadime'yi çekmeye çalışıyorlardı. Sonunda başarmışlardı. Fadime bir koltuğa oturmuş, ağlarken Ayşegül Handan'ı almış, içeriye gitmişti. Bir müddet sonra Cemile Fadime'ye, neyse Fadime, ağzımızın tadı yeterince bozuldu. Artık sen git istersen. Fadime gözyaşlarını silip çantasını toplayıp evden çıkmıştı. Yol boyu aklına geldikçe ağlıyordu. Eve gitmiş, Handan'ı beklemişti. O eve özellikle geç gelmişti. Biliyordu ki babası eve gelmiş olursa annesi ona bir zarar veremezdi. Gerçekten de o gece Fadime Handan'ı hiç zarar verememişti. Fadime komşuluk ilişkilerini çok sevdiği için bir anda kendini bir boşlukta hissetmişti. Tüm komşuları onunla küstüğü gibi adı dedikoducuya çıkmıştı. Aylarca kimseyle konuşamamış, evden bile çıkamamıştı. Fadime Handan ile konuşmuyor, komşularını pazarda, orada, burada gördükçe ve onların yüzüne bakmadıkça eve gelir gelmez Handan'ın odasına hışımla giriyor, hiçbir söz etmeden hemen bağırıp çağırmaya başlıyordu. Uzun süre Handan'ı affedememişti. Kim bilir, belki de hiç affetmemişti. 13. ayrımın sonu, sayfa 239.